Ayrım 16, sayfa 224. Çok ağrı çektiği için yola devam etmesi gerekiyordu. Kırık bacağını tutan çubuklar çoktan çözülmüştü. Kırık yerinde kemiğin uçları etini deliyor, kızartıp şişiriyordu. Bu ağrı kaynağından kalın yakıcı dalgalar, dikenli dayanılmaz sancı dalları vücuduna yayılıyordu. Bunların ateşi ve ağrısı tüm kaslarını, iç organlarını, eklemlerini sarıyordu. Diz kapağı ile topu öylesine ağrıyordu ki cahilin böğrüne değmekten kendiliğinden kaçınıyordu bacağı. Dizlerini kullanamayan bir atlı da neydi ki? Üstelik çevresinde her şey sallanıyor dönüyordu. Karanlık çalı kümeleri, cahilin kulakları, Muki olduğunu artık bilmediği bir insan hayali. Daha da sert bir sarsıntıyla başı yerinden sıçrayınca gök kubbe yana devrildi, yeni çıkan yıldızlar Uraz'ın üzerine yağdı. Ateş nöbetinin maden halkaları kulak zarlarını sağır edercesine çınlıyordu. Öte yandan bütün öbür duyularına kapanmış olan bu dünyanın kokularını o zamana dek hiç olmadığı ölçüde çok keskin duyuyordu. Bitkilerin, suyun, ağaç kabuklarının kokuları ta uzaklardan en ince canlı ayrıntılarıyla ona ulaşıyordu. Rüzgarın durulduğu anlarda dağlardan kopup gelen taş, kaya kokusunu bile ayırt edebiliyordu. Böylece Uraz sadece vadinin kokularına duyarlı ilerliyordu boyuna. Birden başını cahilin kulaklarından daha yükseğe kaldırdı ve yüzünü gecenin kokularına daldırdı. Bitkilerin, ırmağın, kayaların kokularına yabancı bir koku karanlığın içinden kayarak ona doğru geliyordu. Düşüncesi sesli çıktı. ''Nereden geliyor bu duman?'' Muki cahili hemen durdurdu. ''Ne? Duman? Ateş? İnsanlar?'' ''Ne dedin, ne dedin?'' diye bağırdı. Uraz onu işitmedi. Hayvanın birden durması onu eğerden fırlatırcasına sarsmıştı. Sayıklıyor diye düşündü Muki. Yeniden yürümeye koyuldu. Uraz kendi de farkında olmadan eğerde tutunuyordu. Bayılmıştı. Biraz kendine gelir gibi olduğunda duman kokusu daha da belirgindi. Koku bedenini sarıyor, ona güven veriyordu. Gözlerini açtı. Artık başı dönmüyordu. Ağrıları azalmıştı. Sordu. Yurt nerede? Hangi yurttan söz ediyorsun diye sordu Muki. Dumanın geldiği yurttan, budala dedi Uraz. Duman? Ha öyle, duman diye fısıldadı Muki. Senin zavallı kafanın dumanı, dumanmış. Mırıldanmayı kesti, düşünmeyi bile. Şimdi kendisi de bütün öbür kokuları unutturan, ne su, ne ağaç, ne maden kokusuna benzeyen bir koku duymuştu. Neredeyse elle tutulacak kadar kalın ve sanki besleyici bir tütsü yakılmış gibi, kuyruk yağıyla dolu, yağlanmış bir koku. Muki cahili koşturmaya başladı. Çabuk diyordu Uraz, çabuk yurda varalım. İnsanın iliklerine, damarlarının içine kadar işleyen bu soğukta, hastalığın yalnızlığı ve bitikliği içinde bu yanık odun ve pişen yemek kokuları, en güzel imgeleri de birlikte koşturuyordu. Kocaman bir ateş, ateşlenmiş bakır bir semaver, duvarlar, sivri tepeli bir tavan, yerde ve çarpoyların üstünde parlak renkli halılar, yastıklar, kuş tüyü yorganlar ve de çapanlar, kamçılar ve de tanıdık dost dingin yüzler. Uraz'ın dünyaya gözlerini açtığı, kamış ve keçeden yapılmış, alt kısmı kalın, tepesi sivri, bozkır yurdu böyleydi. Ve şimdi yer ve zaman duygusunu tüm yitirmiş olduğundan, yükselen ateşin helezonları onu böyle bir yurda doğru götürüyordu. Eğerin sarsıntıları beşik sallantıları gibi geliyordu. ''Geldik!'' diye bağırdı Muki, ''İşte geldik!'' Uraz gözlerini açtı, kapadı, yeniden açtı. Boşuna. O büyülü yuvarlak yurt neredeydi? Geçmişin o sığınağı. Çalı çırpıyla yakılmış bu sönük tüten ocakla ne oluyordu? Enlemesine asılmış delik deşik, pis, boz renkli bu bez parçaları. Ya bu zavallı yüzler? Yırtık pırtık bu giysiler? Uzun boylu bir adamla iri yarı bir kadın yolcuların önünde yerlere kadar eğildiler. ''Safa geldiniz, yoksul çadırımızda rahat etmenizi dileriz.'' dediler. Ses ve hareketlerindeki yaltaklanma öylesine tiksindiriciydi ki Uraz'ı gerçekler dünyasına geri getirdi. Bozkır yurtları Hindu kuşun yüksek yaylalarında türemiyordu. Uraz acılarını ve yorgunluğunu soylu bir atlılar ailesine değil, catlardan da daha aşağılık bir insan türüne taşıyıp getirmişti. Küçük göçebeler. Bunlar çapulculuk ve dilencilikle yaşarlardı. her yerde herkesçe horlanmaları yoksul olmalarından değildi. Gururlu bir yoksulluk saygı uyandırırdı. Küçük göçebelerde ise yoksulluğun kaygıları edep ve onuru yok etmişti. Azıcık bir para için yapmayacakları aşağılık iş yoktu. Şişman kadınla kol ve bacakları örümcek gibi ince adam cahilin önünde başlarını eğmiş duruyorlardı. Ateşten vuran ışığın loşluğunda aygırın güzelliği giderek ortaya çıktıkça başları daha da eğiliyor, belleri daha da bükülüyordu. Ey soylu, ey güçlü, ey varlıklı konuk, soyumuzun başı Smagül'e ve onun eşi ben Ulcan'a izin ver, bu akşam sana hizmet edelim dedi kadın açgözlü ve telaşlı. Kocası ancak işitilebilecek kadar hafif bir sesle fısıldadı. Ulcan iyi dedi. Ulcan cahilin soluna, Smagül sağına geçip bez çadıra kadar olan birkaç adımlık arayı tantanayla geçirtmek için aygırı yularından tuttular. Erkek, kadın, çoluk, çocuk, tüm küçük göçebeler aygırın üstündeki yolcuya toplumsal durumunun gerektirdiği saygıyı gösterebilmek için çadırın kapısına üşüştüler. Kimi yerlere kadar eğildi, kimi diz çöktü, kimi de öpmek için yolcunun ellerini, atın üzengilerini tutmaya çabaladı. ''Geriye, girin içeri oturun!'' diye bağırdı Ulcan. Aşağılık aşiretin üyeleri telaşla çadırın ortasına çekilip yere oturdular. Uraz'ın bakışları belirsizlik ve bulanıklıktan bir an kurtularak bir falcınınki gibi karanlığın ve etin kalın perdesini delip geçmek kudretini edindi. Ve bu insanların yüz çizgilerinin, maskesi ve derilerinin örtüsü altında saklı kişiliklerinin kaynaklarını görebildi. Söz konusu olan bu erkek ve kadınların üzerlerindeki yağlı paçavralar, onların yaşları, vücutları, hatta gözlerindeki anlatım değildi. Uraz bu yaratıkların ta içinde korkunun, satılmışlığın, yenikliğin, kurnazlığın, yalanın ve utanmazlığın kıpırdandığını gördüğü inancındaydı. Çocukların yakaran tatlı gülüşlerinde bile şimdiden bütün bunlar vardı. Çıplak toprağa serili paçavraların üzerine büzülüp oturmuş, çadır bezlerinin deliklerinden üfüren rüzgarın kamçıladığı, dört kır saçlı adamla daha genç yaşta beş kadın, içlerinde garip yakıcı bir boyun eğme isteğinin titreştiği gözleriyle Uraz'a bakıyorlardı. ''Bu köreler benden ne beklediklerini kendileri de bilmeden teslim oluyorlar insana. Bunlarınki aşağılığın en aşağısı, kendi kendine yeten bir aşağılık.'' diye düşündü Uraz. Yine az önce gördüğü düşü ansıdı. Bozkır yurdunu, atlılarını. Birdenbire öyle bir yorgunluk çöktü ki üzerine neredeyse kendini bu yorgunluğa bırakıverecekti. Tam o sırada Ulcan konuştu. ''Benim omuzuma dayan da inattan bayım.'' dedi kadın. ''Çadırımıza buyur.'' Bu sesteki okşayıcı ton Uraz'ı irkiltti. Sanki hayasızlık somutlaşıp ona değinmiş gibiydi. Kadının şiş şiş en bayağısından boyanmış arsız yüzüne baktı ve gururu ona yüksek perdeden kendinden emin bir sesle konuşma gücünü verdi. ''Geceyi dışarıda geçirmek istiyordum.'' dedi. ''Seyisin bütün gerekenleri yapar, iyi para veririm.'' Uraz cahile çadırı dolandırdı ve arkasına gelince de içinde birkaç eşeğin soğuktan titreştiği derme çatma bir çitle çevrilmiş yerin yanında durdurdu. Kuyruk yağına batırılmış bir hasır parçasından yapılma meşalenin ardında Muki'nin silik hayalini gördü. ''Seni attan şimdi indirmeyeceğim.'' dedi Muki. ''Toprak buz kesmiş ama gerekenler hemen yapılacak.'' ''Ulcan.'' burada sözü geçen o, ''bu işe bakıyor.'' Kollarında zorlukla taşıdıkları çapan, puştin, yorgan ve halı parçaları yığını ile iki kadın çıka geldi. Ardından Ulcan, bu sonuncusu bağırdı. ''Benimkilerin sırtlarına ne varsa çektim aldım bayım. Seve seve verdiler sana hizmet edebilmek için.'' Getirilen giysi ve dokumalar yırtık pırtıktı ama sayısı çok olduğundan yine de kalın bir döşek meydana geldi. Muki Uraz'ı bu döşeğin çukuruna yatırdı. Kadınlar kucak dolusu ağaç dalları ve kamp ateşinden tutuşturdukları odun parçalarıyla tekrar geldiler. Ucu ateşli uzun bir dal Uraz'ın o kadar yakınında çıtırdadı ki yükselen alevler az kalsın Uraz'ın yüzünü yalıyordu. Elinin altında bir yere de kaynar bir çaydanlıkla bir sahan kuyruk yağında pişmiş pilav koydular. ''Yıldızların altında huzur içinde dinlen.'' dedi Ulcan. Bunu söylerken boyalara bulanmış yüzü yine de sade, içtenlikli bir anlatıma bürünmüştü. Ama hemen ardından ekledi. ''Sen öyle buyurdun diye ama bilesin sen buyurdun diye hesabı seyise verdim.'' Uraz kemerinden bir tutam kağıt para çıkardı. Ulcan şişman elini açıp paraları avucuna aldı. Miktarını kestirmek için heyecanlı yılışık bir gülüşle paraları parmakları arasında hışırdattı. Uraz ağzını yaka yaka içtiği kaynar çayla susuzluğunu bir türlü gideremedi. Muki pilavı son pirinç tanesine kadar yedi bitirdi. İkisi de sessizlik içinde. Uraz'ın yanı başına bağlanmış olan cahil kişnedi. Küçük göçebelerin aygıra verecek hiçbir şeyleri yoktu. Muki gelip hayvanın yelesini okşadı. Büyük buzkaşı atlarının kantar zamanı günlerce bir şey yemediklerini düşündü. Ama kavurucu sıcaklarda olurdu bu. Parmakları cahilin yelesine sokulu güneş altında pelinlerin acı acı koktuğu bozkırı düşledi. Üstündeki paçavra yığını Uraz'ın kırık bacağına ağırlık veriyordu. Her an ağrısı artıyordu. Tam seyisine bacağını açmasını söyleyecek iken bir başın kendisine doğru eğildiğini gördü. Örgülü uzun saçları vardı başın. Bir kadının, hem de bu türden bir kadının, onun bitkin gücünü yitirmiş bedeninin tepesine dikilmiş olması Uraz'a dayanılmaz geldi. Üzerine eğilen yüzü sert bir el hareketiyle itip sordu. ''Kimsin sen, ne istiyorsun?''
''Adım Zere'' dedi kadın. ''Buraya ateşi, örtüleri, yemeği getirenlerden biriyim.''
Sesi çok alçak ama çok duruydu, gizli konuşmalara alışık gibi. ''Bana hiçbir şey gerek değil.'' dedi Uraz. Muki de yardıma gelmişti, Uraz ekledi. Seyisim var.
Hasta bacağına o bir şey yapamaz dedi Zara. Ben anamdan kan için şifalı otları öğrendim. O da anasından öğrenmiş. Bu otlardan merhem, içilecek ilaç ve ekilecek toz yapmakta da parmaklarım çok ustadır.
Ulcan doymak bilmiyor da bir de seni buraya gönderdi ha dedi Uraz tiksintiyle.
Yemin ederim Ulcan çadırdan dışarı çıktığımı bile bilmiyor. Çıkmak için hepsinin uyumasını bekledim.
Çok kısık olduğu halde yine de kendine özgü bir inatçılığın vurguları vardı bu seste. ''Anlıyorum'' dedi Uraz, ''sana parayı gizlice vereyim istiyorsun.''
''Sen ne para verirsen ver, ben almayacağım.'' diye fısıldadı Zere. Bu fısıltıda aynı kararlılık vardı. ''Ben...'' Birden diz çöktü kadın. Bunu yaparken de saç örgülerini arkasında ayakta duran seyisin ellerine dokundurdu. ''Sadece yaran için geldim bay.'' diye sözlerini bitirdi.
Uraz karşılık vermeye fırsat bulmadan kadın paçavraları kaldırıp açtı, yaralı bacak ortaya çıktı. Uraz daha önce hiç duymadığı kadar büyük bir azap duydu bundan. Çektiği işkence ile ilgilenmeye o ana kadar gönlü razı gelmemişti. Şimdi ise bu kadın onu buna zorluyordu. Muki ile konuşmak için Zere başını arkaya attı ve saçları yeniden seyisin eline dokundu. Bu kez daha uzun, daha kuvvetle.
''Çaydanlığı getir, koca seyis!'' diye fısıldadı Zere.
Ateşin bulanık ışığında gözleri garip bir ışıltıyla parlıyordu. O uzun boyu ile Muki bu gözlerin ışıltılı, dipsiz derinliğine tepeden bakınca bir tür baş dönmesine tutuldu. Hareket özgürlüğünü yeniden kazanıp kadının isteğini yerine getirebilmek için Zere'nin başını öte yana çevirmesini beklemesi gerekti. Çaydanlıkta su kalmamıştı. Zere çaydanlığı baş aşağı çevirdi ve yapışkan çay yapraklarını toplayıp sıktı. Top top yaptı.
''Şimdi koca seyis, meşaleyi yak getir.'' dedi.
Meşalenin yağ kokan isli ışığı ufunetli yarayı aydınlatınca daha yakından koklayabilmek için Zere iki büklüm olarak yaranın üzerine iyice eğildi.
''Zamanı gelmiş.'' diye mırıldandı. ''Zamanı gelmiş, hem de nasıl?''
Ve elindeki çay yapraklarıyla yaranın üzerine basıp silmeye başladı. Parmakları son derece hafif ve becerikliydi. Uraz kaslarının kasılmasını önleyemedi. Zere durdu ve mırıldandı.
''Canını çok acıtıyor muyum?''
Uraz dirsekleri üzerinde hafifçe doğrulup Zere'ye dik dik baktı. Nöbetin kararttığı gözlerine bu denli sert bir ışıltı veren anlatıma Zere bir at koyamadı. Zere korkuyu, imrenmeyi, baş eğmeyi, hatta öfkeyi tanırdı. Ama onun dünyasında gurur geçer akça değildi.
''Bana soru sormak iznini sana kim verdi?'' dedi Uraz.
Soluğu öyle bir tiksintiyle dolu ve kül rengi dudakları öyle bir horlayışla kasılmıştı ki, Zere o güne kadar var olduğunu bile bilmediği yeni bir duyguyu öğrendi. Buna dayanabilmek, hakaretlere ve dayağa dayanabilmekten daha zordu. Hakaret ve dayağa alışkındı. O hep aşağıdan almak, alçak gönüllü olmak için doğmuştu zaten. Kaderiydi bu. Şimdi ise Uraz'ın davranışı ile horlanmanın ne demek olduğunu öğreniyordu. O anda Uraz'a daha önce hiç kimseye duymadığı ölçüde derin bir kin duydu. Parmakları aynı beceriklilik ve hafiflikle yeniden işe koyuldular. Ağrıları gittikçe azalıyordu. Yaranın irini yavaş yavaş boşaldı. Zere son damlaları da sıkıp akıttıktan sonra koynundan 4 tane bez kese çıkardı. Muki'nin tuttuğu meşaleye doğru kaldırıp birer birer gözden geçirdi. Keseler ayrı renkte ipliklerle işaretlenmişti. Zere keselerin 3'ünü yeniden koynuna soktu, üzerine küçük mavi bir halka işlenmiş olanı açtı. İçinde boz renkte macun gibi bir şey vardı. Keskin bir küflü ağaç kabuğu kokusu Uraz'ın burnuna kadar geldi. Ama o başını çevirmeyi, bakmakta olduğu gökyüzünden ve yıldızlardan gözlerini ayırmayı küçüklük sayıp hiç kımıldamadı. Bu kadın tüm o ilaçlarıyla basit bir araçtı. Öylesine aşağılık bir araç ki var olup olmadığı hesaba bile katılmazdı.
"Artık ışığa gerek yok, koca seyis," diye fısıldadı Zere.
Uraz'ın karşısında yanan meşale söndü. Hoş bir rehavet çöktü Uraz'ın üstüne. Yeniden karanlıkta kalmasına yordu bunu. Ama üzerine çöken bu dinginlik giderek artan bir derinlik, yoğunluk ve güç kazandı. Uraz sanki dengesini koruması için vazgeçilmez olan kendinden bir parça eriyip gidiyor, eksiliyormuş gibi garip bir tedirginlik, bir şaşkınlık duydu. Ağrılar kesilmişti. İnanılmaz bir şeydi bu. Bir iç dürtüyle kırık ayağını yokladı. Yerindeydi. Yapışkan bir nesneyle sıvanmış. Zerenin otları diye düşündü Uraz. Yalan söylememiş demek. Bakışları bu bilimin sahibi kadına çevrildi. O ana kadar kadının yüz çizgilerine dikkat etmemişti. Ateşten vuran ışık henüz yaşlılığın, güneşin, tozun, toprağın, yorgunluğun yıpratmamış olduğu bir yüzde, çıkık sivri elmacık kemiklerini, uzun kirpikli iri kara gözleri, çok esmer teni açık seçik aydınlatıyordu. Utanmaz bir soysuzluğun ürünü diye düşündü Uraz. Bu kadında Özbek, Peştu, Hintli, her cins kan karışmış. Şaşılacak ne var? Bunların ailelerinde babalar ve kocalar kızlarını da eşlerini de önlerine ilk çıkan adama birkaç Afgan lirası karşılığı satarlar. Böyle düşünüyordu Uraz. Düşündüğü bunca hayasızlıkla içini rahat ettirmişti. Böyle bir kadına karşı minnet altında kalmayı hiç istemezdi elbet. Aşağılığın bu denlisi ise Uraz'ı her türlü minnet borcundan kurtarıyordu. Zere'de herhangi soylu bir duygu bulunabileceğini düşünmek doğru olmazdı. Zere'ye mal edilince en soylu duygu kirlenirdi.
"Ona bol para veririm. Onun bütün istediği de aslında bu zaten," dedi Uraz kendi kendine.
İnsanlara ve eşyaya ayırabildiği son düşünceler oldu bunlar. Kendi varlığının dışında kalan hiçbir şey onu ilgilendirmiyordu artık. İçindeki mutluluk çok büyüktü çünkü. Hiçbir ağrısı olmayan bir vücut, barınaklarının en harikası benliğinin üstüne kapandı. Zere ellerini kaldırıp bir an yaranın üstünde tuttu, gerektiğinde yeniden işe koyulmaya hemen hazır. Ama Uraz'da ne bir sinir ne bir kas kıpırtısı vardı. Genç kadın derin bir iç çekişle kollarını indirdi, vücudu gevşedi. Muki hemen arkasında ayaktaydı. Zere'nin başıyla omuzlarının kalçasına ve dizlerine abandığını duydu. Tatlı, garip bir gevşeklik birden bütün vücudunu kapladı. Çok uzaklardan gelir gibi bir mırıltı kulaklarına ulaştı.
"Artık hiçbir şeye ihtiyacı yok, uyuyor."
Genç bir hayvanın gerinmesi kadar bükülgen ve çevik bir hareketle Zere ayağa fırladı ve Muki'ye döndü. Muki onun ne denli ufak tefek olduğunu o zaman fark etti. Alnı göğsünün yarısına geliyordu. Bu Zere'nin büyüleyici çelimsizliğini daha da vurguluyordu.
"Gel," dedi Zere, "üşüyorum."
Muki kadının ardından ateşin öte yanına geçti ve bir kucak odun attı ocağa. Ateşin çıtırtısını, rüzgarın esişini, ağaççıkların titreşimini, ırmağın şırıltısını Uraz bilmeden duyuyor, içine sindiriyordu. Bu kısık sesler Uraz için bedeninin derinliklerindeki uğultuların yankılarından başka bir şey değildi. Ateş nöbetinin, soluk alışının, kan dolaşımının yankıları. Bu örtülü seslerle uyumlu olmayan bir gürültü belirdiğinde Uraz onu bilinçli olarak fark etmedi. Sadece üzerine garip bir hüzün çöktü. Hala ağrısı yoktu ama karanlıkla toprak arasındaki uyumluluğun kendisinden ayrılıp uzaklaştığını hissetti. Hala ağrısı yoktu ama artık kendisiyle baş başa yapayalnızdı. Paçavraların üzerine uzanmış. gürültü yükseldi. Gökten, dağlardan, yapraklardan, su ve ateşten gelen sesleri engelledi, bastırdı. Sonunda Uraz gürültüyü işitti. Zevkli bir işkencenin bedenin ta derinlerinden koparıp çıkartmışa benzer, boğuk, hırıltılı soluk alışlar eşliğinde uzayıp giden ince çatlak bir inilti. İnsan iniltisi olmakla beraber kızışmış hayvanların baygın çığlıklarını andıran bir ses. Uraz bunun ne olduğunu hemen anladı. Muki ile Zere dedi kendi kendine. Bu çiftleşme Uraz'ı hiç ırgalamadı. Güçlü kuvvetli bir delikanlı ile satılık bir kadın. Bundan doğal ne olabilirdi? Herkese açık olan bu tür yosmaları kendisinin de kullandığı olmuştu. Bir an Uraz onları düşündü. Sayıları çok değildi. Eline çok seyrek fırsat düşmüştü çünkü. Üstelik iyi de anımsayamıyordu şimdi. Hepsi birbirine benzeyen buluşmalar, rastgele bir mola yeri, pislik içinde bir kamp, karanlık, arzunun sert kestirmeden doyuruluşu. Önceden süresince ve sonradan duyulan tiksinti. Silik bir hayalin anısı geçti aklından. Karısı, evlendikleri yıl kolera alıp götürmüştü onu, gebeydi. Bir uğursuzluğa uğramaktan korkmuştum diye düşündü Uraz. Yanılmışım oysa. O yıl mezada ilk büyük buz kaşımı kazanmıştım. Ateşin ötesinden bir iç çekiş duyuldu, zorlu ve uzun. Kasıp kavuran bir susuzluk sonunda giderilmiş gibi. Yanan dalların ardındaki çift sessizleşti ve Uraz Zere'nin Buki'nin var olduğunu bile unuttu. Ne yaptıkları ne oldukları hiç umurunda değildi. Şimdi karanlık açık alanda yeniden vadinin solukları esiyordu sadece. Ve bunlar Uraz'ı beşikte sallar gibi uyutuyordu yeniden. Düşünce yükünden kurtulmuş, ta iliklerinde dinginliği ve Meltem'in taşların bitkilerin özgürlüğünü duyuyordu. Tam bunların içine gömülüp gideceği anda bir ses onu durdurdu. Ama bu ses gecenin konserini bozmuyor, berbat etmiyordu. Sade, tatlı, akıcı, yeryüzünün mırıltılarıyla kaynaşan, uyumlu bir mırıltıdan başka bir şey değildi. Güzel bir düşten uyanan bir çocuğun sesi kadar saf, şafağı selamlayan kuşların cıvıltısı kadar sevinçli bu ses hangi kadının olabilirdi? Ve kime söylüyor olabilirdi bunları? Uraz dinledi. Önceleri söylenenleri anlayamıyordu. Sonra Meltem yön değiştirdi ve söylenenleri Uraz'a kadar ulaştırdı. ''Benim koca seyisim, koca seyisim'' diyordu ses. ''Ben sadece senin için geldim. Seni çadırın yanında görür görmez yemin etmiştim buna.'' Kısa bir sessizlik oldu, sonra ses daha alçaktan ama aynı durulukta yeniden konuşmaya başladı. ''Koca seyiz, koca seyiz, koca seyiz.'' Meltem bir daha yön değiştirdi ama Uraz işiteceğini işitmişti. İnanılmaza inanması gerekiyordu. O çocuk sesi kaynaktan akan su sesi Zeren'indi. ''Pis kahpe'' dedi Uraz kendi kendine. ''Hem de en bayağısından, orospu, hem de en satılmışlarından.'' Sanki önüne birden bir tuzak çıkmış gibi düşüncelerini daha ileriye götüremedi. Satılık hiç kuşkusuz, doğuştan satılık. Ama bu gece değil, böyle bir sesi satın alabilecek para dünyada yoktur. Nedir bu öyleyse diye sordu Uraz kendi kendine. Alev perdesinin ardında Zeren'in sesi yeniden su gibi akmaya başladı. Meltem'in yönü söylenenleri işitmekten Uraz'ı alakoyuyordu. Ama ne gam! Aklından geçen dizi dizi vezinli sözler, Zeren'in sesini bir ezgiyi izler gibi izliyordu. ''Şimdi öğrenince, senin verdiğin ışığı, tüm öbür yollar olacak gecenin yolu. Ah seni seveceğim, soluk aldığım sürece, sevgiyle kendimden geçerek.'' Okulda öğrendiği Sadi'nin bu şiirindeki güzelliği Uraz hiçbir zaman anlamamıştı. Ama bir yurdun önünden at üstünde geçerken içeride genç bir kız gördüğünde ya da çağrıldığı tantanalı bir düğünde gelini düşündüğü zaman bu dizeler aklına geliyordu. O zaman tatlı akıcılığı ile yüzyıllar boyu yaşaya gelmiş bu dizeler Uraz'ı yumuşatacak, düşlere sürükleyecek yerde Uraz'da çılgın bir arzu bu saf yaratıklara, bu görüşleri dipdiri, bakışları ürkek el değmemiş kızlara sahip olmak, ırzlarına geçmek, onları kırıp geçirmek arzusu yaratıyordu. Şimdi de böyle bitik hasta yatarken de aynı arzuyla birden yandı tutuştu. Bedeninde ne kalmışsa güç olarak tümüyle orta yerinde toplandı ve bir sivri kazık gibi tüm varlığını hükmü altına aldı. Ateş ve duman perdesinin ondan gizlediği kadını zaptolunmaz bir arzu ile arzuladı. O zerre değildi artık. O düşlerin ve saflığın türküsü, şiirdeki erişilmez çiçekti. Ve Uraz onu hırpalamak, ezmek, paramparça etmek ihtiyacındaydı. Onu çağıracaktı, onu. Birden arzu yok oldu gitti. Solumalar, iç çekişler, hayvansı iniltiler çocuk sesinin, kuş ve su sesinin yerini almıştı.
Kancık, kancığın teki dedi Uraz kendi kendine.
Öylesiye yorgundu. Uyku mu bastırdı yoksa bayıldı mı hiç bilemedi. Işıktan bir parmak göz kapaklarının her ikisine dokundu. Güneş yuvarlağı üç dişli bir doruğun üstünde yükseliyordu. Uraz gözlerini açınca ilk cahile baktı. İlk yaptığı şey de koynundaki vasiyetnameyi yoklamak oldu. Aygır hemen yanı başında çiğ ile yumuşamış otları yiyordu. Yazılı kağıtta gömleğinin altında duruyordu. Yolculuğun sonuna kadar bir daha böyle uyumak hiç ama hiç istemem diye düşündü Uraz. Elini kırık bacağı boyunca gezdirdi. İyi durumdaydı. Allah'ın inayeti devam ediyordu hala. Muki'yi sönmüş ateşin yanında yıldırım çarpmış gibi yatar gördü. Yalnızdı. Uraz yerden bir çakıl taşı aldı, hedefe yöneltti. Çakmak taşının keskin kenarı Seyis'in kaşına çarptı, kaş yarıldı. Muki'nin başı pek kımıldamadı. Bir ikinci taş alnının tam ortasına indi. Seyis silkindi, ortalığın apaydınlık olduğunu gördü, bakışlarını çevresinde dolandırdı. Kimseyi göremeyince tehlikede olan değerli bir şeyi korumak ister gibi kocaman ellerini yüzüne götürdü, ağır ağır ayağa kalktı. Ayakta durunca ellerini yüzünden çekti. Uraz'ın şaşkınlıktan soluğu kesildi. Muki'nin yüzü yepyeni bir yüzdü. Saf bir kendine güvenme, sevecen bir coşku, gözlerini ışıldatan bir yüceliş, daha dolgunlaşmış dudaklarındaki o kendinin de farkında olmadığı hafif gülümseme Muki'ye bir parlaklık vermişti. Uraz handiyse yakışıklı olup çıkmış diye düşündü. Ve sonra günün ilk duasını kaçırdı ama sanırsın ki duaların en ateşlisini ve Allah'ın indinde en makbul olanını yeni okuyup bitirmiş diye sürdürdü düşüncesini. Muki küçük göçebelerin çadırına doğru bir adım attı.
''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu Uraz.
''Çay almaya'' dedi Muki.
''İstemez'' dedi Uraz. ''Hemen gidiyoruz. Yeterince geciktik.''
''Ama senin biraz kuvvetini toplaman gerek.''
''Kemiklerimi bir arada tutacak kadar kuvvetim var. Bu yeter.''
Muki gidip iki sağlam dal kopardı. Kırık bacağı bunlarla tutturdu. Bunu yaparken de
''Görüyor musun? Ağrın yok artık'' dedi.
Doğruydu ama onu iyileştirmiş olan ellerin kimliği yüzünden Uraz bu doğruyu Muki'ye hatta kendi kendine hiç itiraf etmek istemiyordu.
Muki bağırdı. ''Seni zerre iyileştirdi. İyileştirdi.''
Seyis gözlerini kapadı ve tatlı şaşkın bir gülümsemeyle üst üste tekrarladı. ''Zerre, zerre.'' Uraz'ın garip bakışları onu hiç tedirgin etmedi. Uraz hiçbir şey bilemezdi. Deliksiz bir uyku uyumuştu. Zerre öyle demişti. Kesinlikle. Zerre. Muki bu adı tekrarlayıp dururken koşumları ve eğeri takılmış olan cahil, dondurucu dağ havasında tutulmuş kaslarını ısıtabilmek için yola çıkma sabırsızlığı içinde bir silkindi. Muki'ye yaşamın akışı birden duruyormuş gibi geldi. Küçük göçebelerin kampından ayrılmak üzere oldukları birden kafasına dank etmişti. Şaşkın bakışlarla çevresinde gidişlerini geciktirecek, yapılması gerekli bir iş, bir şey aradı. Boşuna. Bir tek çuvalları, bir heybeleri bile yoktu ki artık. Muki her şeyi uçuruma feda etmiş olduklarını anımsadı.
''Ne bekliyorsun?'' diye bağırdı Uraz.
''Dinle, dinle beni.'' diye kekeledi Muki. ''Böyle hemencecik birdenbire gidemeyiz ki.''
''Niçin gidemezmişiz?'' diye sordu Uraz.
''Çünkü'' diye kekeledi Muki. İçinden dua ediyor, yalvarıyordu. ''Allah'ım, ah güzel Allah'ım, bedenim yüreğim kurban olsun sana. Buralarda azıcık olsun oyalanabilmek için bir sebep göster bana.''
İstediği bu oyalanma bahanesini şaşkınlığına ve üzüntüsüne sebep olan konunun kendisinde buldu.
''Sana yapılan bakımın karşılığını vermek gerekmez mi sence?''
''Korkma, ödeyeceğim.'' dedi Uraz her şey için.
Bakışlarını Muki'den ayıramıyordu. Sonra ekledi.
''Çadırın önünden geçerken ödeyeceğim.'' dedi. ''Şimdi atımı ver.''
''İşte burada, işte.'' diye bağırdı Seyiz.
Zere'yi bir daha görmek, onunla birkaç laf etmek, belki de ona dokunabilmek, önemli olan sadece buydu. Zaman daha ötelere uzanmıyordu. Ulcan yerlere kadar eğilerek yolcuları selamladı. Ailenin erkekleri onun çevresinde toplanmıştı. Kadınlar geride duruyorlardı. Zerre aralarında değildi.